Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta da her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la birlikteyiz ama biraz mesafeler açık bir şekilde birlikteyiz. Hocam şehir dışında olduğu için telefon bağlantısıyla programımızı gerçekleştireceğiz bu akşam. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, bu hafta da yine gündem bir hayli yüklü ve ilk olarak Libya'daki gelişmelerle başlayalım müsaadenizle. Libya'da geçen hafta Vatiye üssüne bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair net bir bilgi yok ama Vatiye üssünde sistemlerin hasar gördüğüne dair Türk yetkililerden açıklama yapıldı. Bu saldırıyı kim gerçekleştirdi olabilir hocam ve bu saldırı sonrası Türkiye'nin buna cevabı ne olabilir? Böyle devam edelim. Bu arada şunu da hemen belirtelim. Türkiye Libya açıklarında bir eğitim tatbikatı gerçekleştirecek. Bunu da belirtelim. Bu tatbikatın önemi nedir? Nasıl bir mesaj verir çevreye? Buyurun, sizi dinliyoruz.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimize dileyerek başlayalım. Türkiye'nin Libya'ya ulusal mutabakat hükümetini desteğe başladığı 2020 yılının başından bu yana bu Vatiye üstüne düzenlenen hava harekatı çok önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Çünkü Türkiye'nin koruması güvenlik şemsiyesi altına girdikten sonra orada hava savunma unsurlarının yerleştirilmesi ve oranın tamiratı, onarımı ve gelecekte de bir Türkiye'ye üs olarak, hava üssü olarak verilmesinin konuşulduğu bir günde yapılan bir hava bombardımanı bu. Ve bu bombardımanla birlikte kullanılan uçakların Fransız Mirage uçakları olabileceği, çok gelişmiş sistemde olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden tartışma gidiyor ama sonuçta perde gerisinde bu işin Fransa olabileceği yüksek perdeden dillendiriliyor. Yani şu an Libya platformunda Fransa ile Türkiye'nin bir mücadelesi söz konusu. Rusya ise hani turpun büyüğü heybede derler, o şeyde Sirte ile Cufra bölgesinde ise Rusya ile olan mücadele saklı kalmak kaydıyla şu anda Vatiye üstündeki saldırıda problem Fransa ile.
Evet. Peki Türkiye'nin Libya açıklarındaki Türk donanmasının yapacağı tatbikatı nasıl değerlendirirsiniz? Ne gibi bir mesaj veriyor?
Şu an Türkiye 7 düvele şu mesajı veriyor. Yani ben buraya öylesine bir eğreti olarak, bir yani olsa da olur, olmasa da olur gibisinden gelmedim. Yani burası benim için hayat, memat meselesi. Çünkü bu vatan ve münhasır alan anlaşması, Doğu Akdeniz'deki bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin iki tane burada kırmızı çizgisi var. Birincisi Libya'nın toprak bütünlüğünü sağlamayı istiyor. İkincisi de Trablus'taki meşru hükümetin iş başında kalmasını, gerekirse bu Sirte Cufra hattını da temizledikten sonra Bingazi Tobruk'takilere de yönetimde bir takım haklar verip onların da yönetime katılması sağlanabilir, bir takım anlaşmalar sağlanabilir. Ancak Trablus merkezli Libya'nın bölünmez bütünlüğü konusunda kararlı olduğunu dosta düşmana göstermek için deniz ve hava unsurlarında yer aldığı çok ciddi bir tatbikat yapıyor. Orada da özellikle Türkiye'nin son dönemlerde geliştirmiş olduğu silah sistemlerinin uygulanmasını orada görmekteyiz.
Evet. Peki hocam, şu yönde haberler de geliyor. Fransa, Mısır ve Rusya'nın DAEŞ üzerinden Libya'da tekrar bir hakimiyet kurma çabası içine girdiklerini, çünkü DAEŞ üyelerinin Libya'ya gönderildiğine dair de haberler geliyor ve Fransa, Mısır ve Rusya'nın bunu kullanacağı ifade ediliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi bizim programımızı dinleyen sevgili dinleyicilerimiz bunu yıllardır bilirler. DAEŞ başta Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadaki emperyalistlerin özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasındaki kaynakların üzerine çökmek için oluşturmuş oldukları bir maymuncuk misalidir. Yani bakıyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, arkasından şu anda Libya'da, bu Hafter'in ortaya çıkışında da aynı şeyi görüyorsunuz. Libya'da Kaddafi döneminin öncesinde DAEŞ diye bir şey yoktu. Esamesi de okunmuyordu. Peki Kaddafi deviren Fransa, NATO ve Amerika. Daha sonra DAEŞ tehdidiyle insanları korkutup buradaki kaynaklara çökmek isteyen yine bu ülkeler. Sevgili dinleyicilerimizin dikkatini çekmesi bakımından bir hususa işaret etmek istiyorum.
Buyurun.
Artık günümüzde dünyanın stratejik değerleri açısından neyin daha önemli olduğuyla ilgili şunu söyleyeyim. Herkes hep Libya'nın işte dünyanın 7. büyük petrol rezervine sahip ülke olduğu yahut da Afrika'nın en büyük petrol kaynağına sahip olduğu dile getiriliyor. Ancak bir de gözden kaçırılmaması gereken bir husus var. Türkiye'nin yüz ölçümü 780 bin kilometre kare, Libya'nın bunun 2,5 katı, yani 1 milyon 750 bin kilometre karelik bir kara sahası varsa bunun bir de hava sahası var. Yani Libya'nın hava sahası ve münhasır deniz alanlarını hesaba kattığınızda Libya bölgesini kontrol eden bir Türkiye, Vatia'da veyahut da o bölgede Fizan bölgesine bir hava üssü kurduğunda Sahra altı bütün bölgeleri kontrol edebilecek bir konuma gelebiliyor. İşte bu Fransa için adeta bir kabus konumundadır. Ya dolayısıyla şu anda görünür görünmez bir savaş söz konusu perde gerisinden. Yani siz Afrika'nın, yani şöyle düşünün, 30 milyon kilometre karelik Afrika kıtasının 1 milyon 800 bin kilometre karelik kısmını Libya kontrol ediyor hava sahasına.
Evet.
Siz orada etkin olduğunuzda o sahayı da kontrol etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Fransa'nın veyahut da işte bu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dediğiniz diğer ülkelerin perde gerisinde Hafter'i öne sürmelerinin ve kendilerine bağlı bir yönetim kurmalarının perde gerisinde yatan gerçekler sadece buradaki petrolü, doğal gazı kontrol altına almakla bitmiyor. Yani oraya yerleşen, oradaki Kaddafi döneminde kurulan Cufra, Vatiye gibi hava üslerinin yanı sıra şu anda Misrata bölgesinde deniz üssü kurmayı da planlıyor Türkiye. Böyle yerlerde üs kazanan bir ülkenin sahra altında, yani şimdi 14 tane sahra altındaki ülkeyi Fransa hala sömürüyor. Yani Senegal'den başlayın, Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso'dan ta Madagaskar'a kadar olan bölgeler hala Merkez Bankası olarak Paris'e paralarını yatırıyorlar. İşte bu düzenin bozulmasından, Türkiye'nin bu düzene bu düzene çomak sokmasından korkan Fransa, Macron'un öncülüğünde adeta Türkiye'ye savaş açmış durumda.
Evet.
Türkiye'de kararlılığını göstermek için orada deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikatını yapıyor. Yani ben burada varım ve bu konuda yani bir takım blöf yapmadığını, Türkiye'nin bu Afrika geleceğin dünyasının Afrika açılımını sağlıklı yapan ülkeler sayesinde olacağını biliyoruz. Yani 20. yüzyılda dünyada zengin olan, müreffeh olan ülkeler aslında Orta Doğu petrollerine bir şekilde el koyan ülkeler olmuştur. Gelecekte de Afrika'da söz sahibi olmayan Afrika'yla ciddi stratejik işbirliği olmayan ülkelerin de dünyanın ekonomisinde ve siyasetinde etkili olması beklenemez.
Evet. Tam da bu noktada hocam, Rusya'dan ve farklı ülkelerden de Libya'da ateşkes çağrıları geliyor. Son olarak da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile acil bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz. Hafter tarafı hazır, Türkiye umarız ulusal mutabakat hükümetine ikna eder dedi. Bir açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi. Tarafları şartsız müzakereye başlama çağrısı yaptı Maas ve bunun için ilk adım olarak da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılmasını ifade etti. Libya'da tüm taraflara bu fikrin arkasında birleşme çağrısı yaptığını söyledi. Bu çağrılar ne demek oluyor? Bunu da yorumlayabilir misiniz?
Şimdi ateşkes eşittir zaman kazanmaktır. Yani tekrar ediyorum, yani ateşkes kelimesini ağzına alan taraf aslında öyle bir Türkiye'nin bu Suriye'de, Irak'ta PKK ile olan mücadelesinde de sık sık bu lafları duyuyoruz biz. Yani gerilemekte olan, güç kaybetmekte olan taraf ateşkes
can simidine sarılıyor değil mi hocam?
Atarak bir zaman kazanmak istiyor. Yoksa barıştan vesaire hiç kimsenin öyle bir niyetinin olduğunu sanmayalım. Burada en samimi olarak ateşkesi dile getiren ülke Almanya olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Almanya Libya'da Rusya'nın da çok fazla güçlü olmasını istemiyor. Öbür türlü Fransa'nın Avrupa Birliği'ni bypass edip Libya'ya çökmesini de istemiyor. Türkiye'nin tek başına Libya'ya hakim olmasını da istemiyor. Dolayısıyla Almanya bu aşamada bir ateşkes ve barış müzakereleri kurulursa kendisini de masanın bir köşesinde yer alabileceğini umut ederek cidden ateşkes istiyor Almanya. Ama diğerlerini iki zaman kazanmak diye değerlendirebilir.
Peki hocam, son olarak Libya konusunda şunu sorayım. Libya hükümeti Seraj başkanlığında toplandı ve Türk şirketlerin ülkeye dönüşünü görüştü. Bu konuda müzakerelerde bulundu. Birincisi bu, bunu nasıl değerlendirirsiniz? İkinci olarak da Libya müftüsü Şeyh Sadık El Giryani Türkiye'ye bu yaptıklarından dolayı bir teşekkür babında Libya halkına çağrıda bulunarak meydanlara inin ve Türkiye'ye desteğinizi gösterin diye seslendi. Bu iki açıklamayı, bu iki adımı nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, birincisi Türkiye'nin orada kalan, yarım kalan imar ve bayındırlık hizmetleriyle ilgili konuya değinelim. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın sırasında Libya'nın, özellikle Kaddafi'nin Türkiye'ye açık ve alenen destek açıklamasından sonra Türkiye-Libya ilişkileri gelişmiştir. Ve 1974'ten 2011 yılına kadar, yani inişli çıkışlı ilişkiler olmakla birlikte 50 bin kişiyi aşan Türk işçisinin Libya'da çalıştığı dönemler olmuştur. Bakın, 50 bin kişiyi aşan dönemler olmuştur. Ve 2011 yılında Kaddafi devrildiğinde, iç savaş başladığında yaklaşık 25 bin civarında Türk işçisi, müteahhidi orada iş yapıyor idi. Ve Türkiye o günleri bir hatırlarsak Trablus'tan İstanbul'a gemi seferleri düzenledi. Oradaki işçilerini günler süren büyük kurtarma operasyonu sırasında Çin dahil olmak üzere Avrupa'dan, birçok dünya ülkesinden orada vatandaşı olanlar Türkiye'den yardım istedi vatandaşlarının tahliyesi için. Bugünleri bir hatırlayalım. Yani Kaddafi devrildiğinde Türkiye'de oraya gidip çalışmakta olan 25 bin işçinin çalıştığı işlerin bir de sahibi olan inşaat firmaları, müteahhitler vardı. Bunların çoğu yarım kaldı. Birçoğu parasını alamadı ve en çok mağdur olan ülkelerin başında da Türkiye geldi bu Kaddafi'nin devrilmesinden sonra. Şu anda Serraç Hükümeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde en azından bir yerlerden başlama babından o yarım kalan işlerin tamamlanması ve müteahhitlerin alacaklarının ödenmesi ve Libya-Türkiye ilişkilerinin ekonomik olarak da bir seviyeye getirilmesi önemlidir. Bazen diyoruz ki işte Azerbaycan bizim kanımız, canımız, kardeşimiz, işte Pakistan'la şöyle dostuz. Bakıyorsunuz ticaretinizde Pakistan bilmem kaçıncı sırada. O halde biz Libya ile stratejik ortak olacaksak öncelikle ihracatında, ithalatında, ekonomisinde birinci sırada olmalıyız ki bu bir anlam atfetsin. Ve ilk adım olarak da şu anda Türkiye'nin yapmış olduğu en akıllıca işlerden birisi bu Vatiye üssünün onarılması ve oranın tıpkı nasıl ki İncirlik'te Amerika'nın üssü var. Biz de Trabzon'un evet. güneybatısında Vatiye üssünü onarıp oraya hava savunma sistemlerini yerleştirdikten sonra ekonomik olarak işbirliği anlaşmalarını geliştirerek Libya'nın ticaretinde ana unsur olmamız gerekiyor. İkincisi, Libya halkı bizi destekliyor zaten. Çünkü Libya'yı biz 500 yıl idare ettik. Ve müsaade ederseniz BBC'nin Sayın Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ın Libya ziyareti sırasında gittiğimiz evet. günlerde şöyle bir soru yöneltmişti. Türk askeri Libya'dan ne zaman çıkacak veya ne zaman çıkmayı planlıyorsunuz sorusuna çok anlamlı bir cevap verdi. Biz 500 yıldır buradayız dedi.
Evet.
500 yıldır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 1775 yılında kurulduğunu düşünürseniz, yani biz İspanyolların Kuzey Afrika kıyılarını 1502'de işgal edip ve oradaki Trablus merkezini Rodos şövalyelerine verip orayı bir Hristiyan merkez üssü yaptığında Libya halkı yine Türkiye'den yardım istemişti. Bakın tekrar ediyorum, 1502'de İspanyollar Libya'yı işgal ettiler, Trablus'u ele geçirdiler, kaleyi bir Hristiyan karakolu haline getirdiler ve ahali Osmanlı'dan yardım istedi ve hem Turgut Reis hem İstanbul'dan giden donanma Libya'yı o Haçlılardan, İspanyollardan temizledikten sonra 1550'den ta 1912'ye kadar 3,5-4 asra yakın idare ettik. Yani bu İtalyan sömürgesi veyahut da diğer dönemleri biz ancak bir fasıladırız. Yani bir maç arası fasıla gibidir. Yani evet. Osmanlı'nın ve Türkiye'nin elini çektiği dönemlerde o ülkelerde insanlar bir gün yüzü görmemişlerdir zaten. Bu nedenle de orada aklı başında entelektüel insanlar yine kendilerine İstanbul'dan, Türkiye'den uzanacak bir elin huzur, barış ve refah getireceğine inandıkları için orada bu çağrı yaptılar ve çok doğru bir gelişmedir. Ve yakın bir gelecekte Türkiye'nin orada vardığından rahatsız olanlar karşı bir propaganda yapmadan önce insanların Türkiye'ye destek yürüyüş yapmasını tavsiye etmeleri çok ön alıcı ve doğru bir karardır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Günübirlik bu ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la bir araya geldi. İngiltere Başbakanı tarafından kabul edildi. Ve görüşmede ana gündem maddeleri Libya ve serbest ticaret anlaşması, COVID-19 sonrası yeni düzen. Bunlar konuşuldu. Tabii İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması, bu da önemli bir gelişmeydi. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz hocam bu başlıklar altında?
Şimdi Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra, Brexit sonrası İngiltere'de kendi kozasını örmeye çalışıyor. Ve İngilizler diplomasiyi dünyada en iyi kullanan ülkelerin başında gelir. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Libya'da artık bundan sonra Türkiye'ye rağmen şey yapılamayacağını göster. Bu nedenle de Türkiye'nin karşısında olmak yerine Türkiye'nin yanında olarak işleri kotarmayı düşünüyorlar. İtalya'da aynı noktada, bakın bu konuda Almanya'da bu safa çekilebilir. Ancak bir Mısır'daki sisi yahut da Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar sahibinin sesi olan yönetimler, Fransa gibi ülkeler için orası bir hayat memat meselesi. Nasıl ki Türkiye oradan ayrılmasının stratejik olarak geleceğin açısından önemli olduğunu görüyor. Fransa'da tam tersi bir durum söz konusu. Rusya'da bu arada fırsattan istifade oradan bir deniz ve hava üssü kapabilir miyim? Suriye'deki o Tartus ve Hümeyn'in üslerinin benzerini Libya'da konuşlandırabilir miyim? O da onun hesabını yapmak. Yani burada herkesin hesabı farklıdır. Ancak İngiltere şu anda bizimle beraberse bu şunu gösterir. Gelecekte kazananın Türkiye olacağı yönünde de önemli bir işarettir. Çünkü İngilizler genelde hep doğru hata oynarlar.
Evet, kazanacak olan hata oynarlar. Evet. Hocam bu konuyla birlikte bu bölümü noktalayalım. Bir ara verelim. Akabinde tekrar devam edelim. Lütfen hatta kalın. Değerli dinleyenler, kısa bir aranın ardından Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla telefon hattı üzerinden programımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hocam, geçen hafta Avrupa Birliği temsilcisi, dış güvenlik temsilcisi Joseph Borrell Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Tabii bu ziyarette damga vuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Borrell'e yönelik o yüzüne yüzüne Avrupa Birliği'nin çifte standardını, iki yüzlülüğünü haykırmasıydı. Bir, bunu nasıl değerlendirdiniz? Sonrasında da Joseph Borrell Avrupa Parlamentosu'nda konuşmuş dün zannedersem. Ve orada Türkiye karşıtlığına şöyle demiş: Türkiye önemli bir ortak, aday ülke ve NATO müttefikimiz, ilişkilerimizdeki mevcut olumsuz eğilimi sonlandırmalı ve tersine çevirmeliyiz. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun.
Şimdi son 10 yılda dünyada çok büyük değişimler söz konusu oldu. Yani Türkiye 1980'li 90'lı yıllarda Avrupa Birliği'nin kapısında üye olmak için yüz suyu dökerken ve onlar da üst perdeden küstahça açıklamalar yaparken biz bunları hep sineye çekiyorduk. Avrupa Birliği bizim olmazsa olmazımız konumundaydı. Fakat gelinen süreçte yaşlanan ve dünya siyasetinde her geçen yıl etkinliği azalan, askeri bir gücü olmayan, ekonomik olarak da durağan bir yapı sergileyen ve dünyanın ekseninin de Kuzey Atlantik'ten Pasifik'e kaymasından dolayı Avrupa'nın artık yavaş yavaş durağan, yani nasıl Osmanlı'nın yükselme döneminden duraklama dönemine geçtiği gibi, yani duraklama döneminde ve bundan sonra da çöküş ve parçalanmaya doğru giden bir yapısı söz konusu ve gemiden de ilk ayrılan İngilizler oldu. Yani uyanık oldukları için, fatura ödememek için. Şimdi Avrupa karşısında hep böyle çifte standartlı, iki yüzlü küstah tavırlarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu artık Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki, yani bizimle ilişki kuracaksanız artık eski alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Bizi karşınıza eşit, ortak, güvenilir, ciddi bir müttefik olarak almak istiyorsanız sizle konuşalım. Yoksa böyle masa başında başka, arka masanın altında öyle terör örgütleriyle, PKK'yla, şunla bunla işbirliği yapıp bu şekilde böyle ikiyüzlü tavır sergileyecekseniz Türkiye'nin sizinle yürüyecek yolu yoktur ya, açık ve net bir şekilde söyledi. Ve Avrupa Birliği de artık şapkayı önüne koyup Türkiye'nin en son Libya'da sadece Fransa'ya değil, bütün dünyaya meydan okurcasına, mesela bu deniz tatbikatında buna örnek verebiliriz. Ve artık ekonomisiyle, askeri gücüyle, nüfusuyla Türkiye artık bölgesel bir güç olduğunu, bakın altını çizerek söylüyorum, bölgesel bir güç olduğunu cümle aleme ilan etti. Avrupa Birliği de yavaş yavaş bunu kabul edecektir diye düşünüyorum.
Peki hocam, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'den tepkiler var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ABD'ye tepki var. Rumları daha çok şımartır bu karar diyorlar. Neler söylersiniz?
Şimdi Avrupa Birliği de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de Güney Kıbrıs Rum yönetimini tıpkı DAEŞ'i kullandığı gibi, o da resmi bir manivelladır. DAEŞ bir terör örgütüdür. Yani Güney Kıbrıs'ı aynı kategoriye koyamayız ama şimdi Güney Kıbrıs Türkiye'ye her zaman düşmanlık eder ama bir tehdit değildir. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'la, ki bunu İsrail de yaptı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la bir takım anlaşmalar imzalıyor, tatbikatlar yapıyor vesaire. Bu Türkiye'ye karşı ileride yapacağı pazarlıkta elinde koz olarak bulunduruyor. Yani siz bize istediğimizi vermezseniz, mesela Libya'da yarın bir gün bir masa kurulduğunda Amerika istediği, hedeflediği bir takım ihaleleri, bir takım şeyleri alamadığı zaman, bak Güney Kıbrıs Rum yönetimi vasıtasıyla senin başını ağrıtırım, sana çok yüksek maliyetler çıkartırım hesabıyla şimdiden yapılan işlerdir. Bunlar öyle tesadüfen, yani Güney Kıbrıs'la aman oturalım da şu askeri, ekonomik işbirliğini yapalım. Yani Güney Kıbrıs'ın eti ne, budu ne, Amerika'ya faydası ne, hiçbir stratejik önemi de olmayan bir şey. Sadece ve sadece Türkiye ile ilgili pazarlıklarda elini güçlendirmek için Türkiye düşmanlarını orada bir koz olarak heybede tutuyorlar.
Evet hocam. Peki Suriye ile devam edelim. Hocam Rusya ve Çin Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye Birleşmiş Milletler yardımlarının gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etti. Bu çok ciddi bir karar. Zira Moskova Öncü Pınar ve Cilve gözünden Birleşmiş Milletler kanadıyla giden insani yardımları veto etmiş oldu. Bir çözüm bulunamazsa İdlib'deki 2.8 milyon kişi, Halep'in kuzeyinde de 300 bin kişi açlık kriziyle karşı karşıya kalacak. Rusya ne yapmaya çalışıyor?
Şimdi olayı daha iyi anlaşılması açısından, Suriye'nin iç savaş başladığında yaklaşık 20-21 milyon bir nüfusu vardı ve bu nüfusun yarısı, şu anda 10 milyon civarında nüfus, ülke içerisinde ve ülke dışında yer değiştirdiler. Kimisi işte Türkiye başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve dünyanın birçok ülkesine canını kurtarmak için, yani yaklaşık bir 4-5 milyon nüfus yurt dışına çıktı. 3 milyon civarında da İdlib, Fırat Kalkanı başta olmak üzere, yani Suriye rejiminin denetimi dışında olan bölgelerde, çadırlarda sığınmacı olarak kendi ülkelerinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler her yıl karar alarak Türkiye sınırı üzerinden bu insanlara insani yardım ulaştırıyor idi. Yıl başında bir kriz yaşandı ve bir orta yol bulunarak 6 aylığına bu uzatıldı. Çin ve Rusya'nın vetosu kaldırılarak normalde bir yıllık uzatılıyor idi ve o 6 aylık sürede bugün doluyor 10 Temmuz itibariyle. Ve Suriye'de Rusya'nın yapmak istediği, rejimin yapmak istediği hadise şu: petrol ve su bölgelerini o YPG'lilere kaptırdılar ve verimli mümbit araziler de şu anda bu Türkiye'nin Fırat Kalkanı veyahut da Zeytin Dalı Harekatı, İdlib bölgesinin olduğu yerlerde sınırdan zaten 30-40 kilometreye kadar olan yerler mümbit topraklar. Ondan sonra yarık kurak bozkırlar ve çöllere geçiliyor. Yani verimli tarım toprakları şu anda mültecilerin yaşadığı bölgelerde. Su ve petrol kaynaklarını YPG'liler denetimler altına alınca Suriye'nin bütçesini, ekonomisini besleyecek kaynaklar elinden gitti. Ve ekonomik olarak iflas etmiş bir bütçeye sahip olan bu Esad rejiminin finansmanını şu anda Rusya bir miktar karşılamaya çalışıyor ve Rusya öyle Türkiye gibi böyle fatura ödemeyi sevmez. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in yardımlarının rejim üzerinden, Şam üzerinden dağıtılmasını öngören yasa teklifi verdi. Onu da Birleşmiş Milletler kabul etmedi. Yani kısaca Rusya diyor ki, Birleşmiş Milletler'in gönderdiği yardımı, tıpkı Filistin'e giden yardımlar İsrail hükümetine veriliyor, İsrail onu kendi kafasına göre Filistinlilere ulaştırıyor. Bu mekanizmanın bu şekilde işlemesini, bu şekilde de rejime bir nefes aldırmak istiyor. Onu da diğer ülkeler kabul etmeli. Şu an bir tıkanma ve çözümsüzlük var. Bakalım, yani büyük ölçüde zaten Türkiye'deki STK dediğimiz sivil toplum örgütleri oradaki insanların insan ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir miktarda Birleşmiş Milletler'den yardım geliyor idi. Fakat bu Birleşmiş Milletler yardımı şu anda Çin ve Rusya'nın blokajıyla engellenmiş durumda. Ve Suriye'deki o mültecileri biraz daha zor günler bekliyor.
Evet. Peki hocam, Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonu Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı. Bir taraftan da Esed'in artık ABD'nin Sezar yaptırımlarıyla birlikte Esed'in sonunun geldiğine dair yorumlar da yapılıyor. Bu iki gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten de Esed artık son anlarını yaşıyor diyebilir miyiz Suriye'de?
Yani şöyle, Esad'ın son anlarını yaşaması, yani o kişi üzerinden değil de Baas rejimi üzerinden düşünecek olursak, yani mevcut şu anda rejimin kontrol ettiği bölgelerin kaynaklarının bir devletin çarklarını çevirecek yeterlilikte olmadığı için sürdürülebilir bir durum değil. Evet. Mesela Amerika işi biliyor. Hemen YPG'lilere Türkiye sınırından çekilmesi karşılığında hemen ne yaptı? Bu Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Ebu Kemal'den itibaren bütün o petrol bölgelerini YPG'lilerin kontrolüne verdi. Amerikan bayrağı adı altında. Dolayısıyla onlar sattıkları petrolle kendi finansmanlarını sağlıyorlar şu anda. PKK'lılar Amerika çok fazla para vermiyor. Onlar kendi yağıyla kavrulmaya başladılar. Şimdi kuzeydekiler de Türkiye finanse ediyor ama rejimin artık sürdürülebilir bir ekonomik kaynağı yok. Bu nedenle de işte o Birleşmiş Milletler yardımlarına göz dikmiş durumdalar. İşte Esad gitti gidiyor, rejim yıkıldı yıkılıyor denmesinin sebebi, günümüzde şunu unutmayalım: ekonomik kaynağınız yoksa hiç kimse sizi sonsuza dek sırtlamıyor. Yani şu anda Suriye rejiminin en büyük problemi devlet çarkına ve mekanizmasını döndürebilecek kaynaklarda mahrum kalmış olması.
Evet hocam. Hocam, bir başka konuyla devam edelim. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerinde hakimiyet savaşı yaşanıyor. Nil Nehri üzerinde Büyük Etiyopya Rönesans Barajı inşa ediliyor. Bir noktada anlaşma sağlandı işte, ya da tam bir anlaşma sağlanana kadar barajın su tutması ertelendi şeklinde haberler çıkmıştı ama Etiyopya tarafından yalanlandı. Biz burada su toplamaya devam edeceğiz ve bu barajı bitireceğiz dedi. Ne dersiniz, bu gelişme önümüzdeki yıllarda Doğu Afrika'nın kaderini nasıl etkiler? Mısır'ın binlerce yıllık Nil Nehri hakimiyeti sona mı eriyor ve üç ülke gerçek bir sıcak savaş eşiğinde mi?
Öncelikle kısa bu ülkelerle ilgili bilgi vereyim. Şimdi Afrika'da en kalabalık ülke Nijerya. 200 milyona yakın nüfusu var. Arkasından Etiyopya geliyor. Üçüncü sırada Mısır geliyor. Yani Mısır ve Etiyopya 100 milyonun üzerinde nüfusu olan Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi Etiyopya, üçüncü ülkesi Mısır. Şimdi 100 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Etiyopya'nın nüfusunun %60'ı elektriğe ulaşamıyor şu anda. Yani bir ön bilgi olarak söylüyorum.
Evet.
Ve Nil'in en büyük iki kaynağı var. Biri Mavi Nil, diğeri Beyaz Nil. Beyaz Nil Victoria Gölü'nden çıkıyor. Güney Sudan'dan Hartum'a kadar akıyor. Mavi Nil ise Etiyopya'dan çıkıyor ki debisi ve akımı daha yüksek olan bir nehirdir bu. Sudan'ın başkenti Hartum'da birleşiyor bunlar. Şimdi Mavi Nil kaynağını Etiyopya platosundan alıyor ve o bölgede bol suların aktığı yerde bir baraj inşaatı projesi uzunca yıllardır vardı. İşte bu Mısır'daki bu Arap Baharı döneminde mübareğin devrilmesi, iç kargaşaların olduğu dönemden istifade ederek 2011 yılında baraj inşaatı başlatıldı. Hedasi Barajı diyoruz veya biz Rönesans diyoruz ve Türk firmaların da bu işin içerisinde olduğunu belirtelim inşaat firması olarak. Ve Etiyopya gibi fakir bir ülke 5 milyar dolar para harcadı bu baraja. Şu an barajın %80'i tamamlandı. Bakın, 5 milyar dolar. Ve bu baraj inşaatı tamamlandıktan hemen sonra su tutmaya başlayacak. 74 milyar metreküp su tutmak kapasitesine sahip. Mısır diyor ki her yıl bana 40 milyar metreküp su göndereceksin. Ve arada artarsa uzunca yıllar içerisinde bu barajı doldurursun. Aksi takdirde bunu savaş sebebi sayarım diyor. Etiyopya'nın fikri de şu: sana 31 milyar metreküp su yollarım ve 4 ile 7 arasında da bu barajı doldururum diyor. Yani aradaki fark şu. Mısır 40 milyar metreküp su istiyor. Etiyopya 31 milyar metreküp su gönderirim diyor. Barajın toplam hacmi de 74 milyar metreküp ve bunu ben 4-5 yıl içerisinde doldurmak istiyorum diyor. Ve normal şartlarda baktığınızda Etiyopya haklıdır. Çünkü yağışlar kendi ülkesine düşüyor. Barajı 40 kanaat imkanlarıyla yaptırmış ve nüfusunun yarıdan fazlası elektrik ihtiyacı çekiyor. Elektriğinin %90'ı hidroelektrik santrallardan kaynak sağlıyor. Petrolü, gazı, kömürü çok fazla olmayan bir ülke ama Allah onlara da su kaynakları bakımından zenginlik vermiş. Ve bu zenginliğin tamamına yakını Mısır'a akıyor. Mısır'da diyor ki ta Firavunlar döneminden beri, 5000 yıldan beri oradan gelen suyla burada bir hayat vardır. Yani Mısır Nil'in hediyesidir derler. Ben diyor bu 100 milyon insanımın beslenmesini, içme suyu, tarımsal sulama ihtiyacını Nil sayesinde sağlıyorum. Bu suyu kesersen benim hayat damarlarımı kesmiş olursun diyor. Ben bunu savaş sebebi sayarım diyor. Şimdi hangi taraftan bakarsanız kendisini haklı gören iki tane devlet var. Arada Sudan var. Sudan ise bu barajın yapılmasından mutlu. Çünkü sık sık taşkınlar oluyor idi bu cezire bölgesinde. Bu taşkınlar önlenir. İcabında oradan elektrikle temin ederim diye barajın yapılmasını istiyor ama Mısır'la Etiyopya arasında da bu şiddetli bir savaşın olması Sudan'ın işine gelmez. Sudan'da iki arada bir derede bu iki ülkenin bir şekilde orta bir yolda buluşup bu barajın sağ salim kullanıma açılmasını bekleyen ortadaki ülke de Sudan diyebilir.
Evet hocam. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bir taraftan da hocam yarın 11 Temmuz Avrupa'nın yakın tarihteki en kirli utanç lekesi olan Srebrenica soykırımının 25. yıl dönümü. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşti bu soykırım. Ne dersiniz, Avrupa bu utanç lekesinden ders almış mıdır, yüzleşebilmiş midir bu soykırımda? Şayet Türkiye Libya'ya müdahale etmeseydi yeni bir Srebrenica orada da yaşanır mıydı? Buyurun.
Şimdi Avrupa'nın tarihinde yani bu 1000 yıl, 2000 yıl geriye de götürseniz ta antik Yunan'dan bu yana aynı şeyi görürsünüz. Çifte standart ve kendini diğer insanlardan üstün görme alışkanlığı. Şimdi normal şartlarda bakıyorsunuz dünyanın birçok yerindeki zulüm ve sömürge hadiselerinin baş aktörü Avrupalılardır, Batılılardır. Ama çekilen filmlerde algı operasyonlarına baktığınızda sanki dünyaya medeniyet götürüyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Srebrenica olayını sevgili dinleyicilerimize net olarak şöyle izah edeyim. Yani Bosna'da bir iç savaş yaşandı. Kanlı savaşta çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ülkelerin tarihlerinde de böyle hadiseler maalesef ola gelmiştir. Buradaki hadise, Srebrenica hadisesi çok farklı. Çünkü işte Suriye'de de görüyoruz şu anda bir iç savaş var. Libya'da, Yemen'de, Irak'ta benzerlerini yaşıyoruz. Fakat Bosna hadisesinde insanlar cephede erkekler savaşırken kadın, çocuk, sivil, masum insanlar belli bölgelerde toplandı ve Birleşmiş Milletler şemsiyesi ve koruması adı altında elinde küçük silahları olanlar da teslim ettiler. Tamamen sivillerin tıpkı bir böyle tel örgülerle çevrilip koruması adı altında Hollandalı askerlerin beklediği bir bölgeyi Sırplar otomatik silahlarıyla girdiler, öldürebildiklerini öldürdüler. Kaçabilenler o ormanların içerisine kaçıp da onlar haber verdiler zaten katliamın olduğunu. Eğer Sırplar oradaki insanların hepsini katletse dünyanın böyle bir şeyden haberi bile olmayacaktı.
Evet.
Ve enteresandır. Buradaki vehamet şu Srebrenica'da. Siviller, yaşlılar, çocuklar savaştan kaçıp canını kurtarmak için Birleşmiş Milletler bayrağının adı altında toplanıyorlar. Ve Hollandalı askerler de kapıda bekliyorlar ve sizi koruyacağız diyorlar. Sırp kasabı geliyor, Hollandalı askerler hiçbir şey yapmadan buyurun hadi sürün içine dalın. Yani bir kurdun surun içerisine dalıp da nasıl parçalarsa aynı şeyi yapıyor. Şimdi bunu hiçbir savaş hukukuyla hiçbir insani hukukla anlatamazsınız. Yani kısa bir özür dilemekle de geçiştiremezsiniz. Çünkü katledilenler siviller, eli silahsız olan masum kadın, çocuk, yaşlılar. Katledenler ise üniformalı Sırp askerleri.
Evet.
Aradaki şey. Şimdi yıllardır Türkiye'nin başında boza pişiren, işte Ermeni soykırımından bahseden, işte Amerikalılar, Fransızlar, bütün batılı ülkelerin parlamentoları Ermeni soykırımı diye kararlar çıkarıyorlar. Yahudilerin işte Hitler tarafından ne kadar zulme uğradığına dair, yani sayamayacağımız kadar film çekip milletin zihin dünyasını kazıyan bu batılılar neden Sırpların boşnak Müslümanlara yapmış olduğu katliamlarla ilgili cılız da olsa bir açıklama yapmazlar da bunu halının altına süpürürler. İşte bu işte çifte standardın dibe vurduğu bir noktadır maalesef.
Peki hocam, maalesef Allah rahmet eylesin diyelim orada katledilen Müslüman kardeşlerimize. Hocam son olarak şunu sorayım. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilcisi Kroge Türkiye'deydi dün. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Bakan Koca Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütü İstanbul'da ofis açma kararı aldı. Bu kararı soru işaretiyle karşılayanlar var. Bunun için de söylersiniz, yani Türkiye'nin bir deneme tahtasına dönüştürüleceğine dair soru işareti
şöyle,
olanlar var.
Yani Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili şunu söyleyelim. Tıpkı Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi, yani yuları çok uluslu sermayenin elinde olan kuruluşlardır bunlar. Çünkü parayı onlar verdiği için sahibinin sesi olan kurumlardır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'ne rest çekti. Dedi ki yani ben size artık para vermiyorum. Çünkü siz Çin tarafı bir takım yani sanki Çin'in sözcüsü gibi davranıyorsunuz dedi. Çünkü çok uluslu Siyonist ve Yahudi sermaye yavaş yavaş Amerika'dan Çin'e doğru taşınmaya başlayınca bu koronavirüs hadisesi de Amerika'nın aleyhine, Çin'in de lehine bir takım açıklamalarda bulundu Dünya Sağlık Örgütü. Her ne kadar sayısal rakamları her gün yayınlıyor olsa World Materyal işte de Türkiye'ye de övgüler dizdi. İşte Türkiye bu koronavirüs hadisesinde işte güçlü liderlik yaptı. İşte sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olacak bir takım davranışlarda bulundu vesaire diye. Yani Türkiye'nin de biraz nasıl diyelim, hani gururunu okşayacak sözler sarf etti Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü. Ancak bu afil laflara çok inanmamak lazım. Çünkü her ne kadar söyledikleri söz doğru olsa da bunlar son tahlilde ipleri başkasının elinde olan kurumlardır. Yani her zaman haktan, hakkaniyetten, adaletten bahsetmeyebilirler. Bir gün bizi de tıpkı şu anda Trump nazarında Amerika'yı topun ağzına koydukları gibi, adamlar Trump'ı götürebilmek için koskoca Amerikan devletini topun ağzına koymaktan hiç imtina etmediler. Bu nedenle bu tür örgütlerin yapısının böyle tamamen işte sağlık örgütünün sağlıkla ilgilendiğini, işte ne bileyim adalet örgütünün sadece yargı örgütü sadece adaletle uğraştığını düşünmemeliyiz. Bunların hepsi siyasallaşmıştır. Tıpkı Türkiye'deki Ankara ve İstanbul, İzmir'deki baroların hukuk işleri dışında her türlü ideolojik olaylara maydanoz olduğu gibi işte bugün günümüzde evet, yasa çıkarılıyor. Bu dünya örgütlerinin de iplerinin birilerinin elinde olduğunu, kendi işlerinin dışında her türlü siyasi konularla ilgilendiklerini, burnunu soktuklarını, özellikle de Siyonistlerin bunların ağababalar olduğunu bilmenizde fayda vardır.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla birlikte bu haftalıkta programımızı nihayete erdiriyoruz. Bu hafta şehir dışından telefon bağlantısıyla yayınımıza katıldınız. Bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz hocam size. Haftaya tekrar stüdyoda buluşmak ümidiyle diyoruz. Sağ olun hocam.
Eyvallah. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar.
Sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bu haftalıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yeniden buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.